Zihinsel veya duygusal herhangi bir zorluğun üstesinden gelebilmek için öncelikle o zorluğun farkına varmamız gerekiyor. Rehaveti fark etmek kolay değil. Sessizce hayatımızın içine sızan, bizi aldatan, uyuşturan, bizi cezbeden tehlikeli bir duygu rehavet. Ve en önemlisi, bizi korkularımızla yüzleşmekten koruyan sahte bir kalkan. Merhaba, ben Ahenk. Hepimiz mutlu olmak istiyoruz. Sahip olduğumuz biricik hayatı en iyi şekilde yaşamak istiyoruz. Her bölümde insan olmanın anlamını, hayatın anlamını ve mucizevi beynimizi keşfe çıkacağımız Mutlu Beyin Podcast'ine hoş geldiniz. Tekrar merhaba. Hepimizin tecrübe ettiği, hatta hemen her gün farklı ölçülerde hissettiği ve belki de hemen her gün üstesinden gelmek için çaba gösterdiği zor ve tehlikeli duygulardan birinden bahsedeceğim bugün. Konumuz rehavet. Fiziksel ve zihinsel bir durgunluk ve uyuşukluk hali, rehavet. Üzerimize sis gibi çöken ağır bir duygu. Hakikaten koyu bir sis gibi sarar bizi. Hatta rehavet, uyuşukluk deyince sis altında bir bataklık canlanıyor gözümde. Cansız ağaçlar, dış dünyanın seslerini boğan bir yosun tabakası, esinti yok, ışık az, hareket etme isteğini tüketen bir durgunluk. Evet, rehavet zihnimizi örter, görüş alanımızı kısıtlar, hareket alanımızı küçültür, her adım bir angaryaya dönüşür. Rehavetin olduğu yerde heyecanlar, hevesler, hayaller silinir, dünyanın renkleri solar, matlaşır. Bizi uyuşturur ve olduğumuz yere çiviler bu duygu. Enerji, coşku, motivasyon, yaşam sevinci, canlılık, güç, dikkat, istek. Rehavetin zıt anlamlısı deyince akla gelen bir takım kavramlar bunlar. Oysa rehavet dediğimiz duygunun o gevşeklik, ağırlık, tembellik halinin karşı köşesinde önemli bir başka kavram daha var. Çoğu zaman ilk anda aklımıza gelmeyen bir kavram bu. Stres. İyi anlamda stres, çünkü stres her zaman kötü bir şey değil. Yıpratan, sakatlayan, hasta eden stresten bahsetmiyorum. Güçlenmek ve dayanıklı olabilmek için ihtiyaç duyduğumuz stres. Rehavetin zıt köşesinde işte o var. Evet, strese ihtiyaç duyuyoruz. Hem fiziksel olarak, hem zihinsel ve duygusal olarak hayatın her alanında, herhangi bir konuda kapasitemizi arttırmak için kendimizi zorlamamız, strese girmemiz gerekiyor. Kaslanmak mesela, fiziksel egzersiz yaparak kaslanmak, güçlenmek bunun çok somut bir örneği. Ağırlık kaldırarak ya da başka tür direnç egzersizleriyle kas yaptığımızda kasları stres altına sokarak, zorlayarak başarıyoruz bunu. Öyle ki bu stres, ağırlık çalışırken mesela, kas liflerinde küçücük mikroskobik yırtılmalara sebep oluyor. Mikroskobik yırtıklar oluşuyor kaslarımızda. Kulağa kötü gelebilir bu ama aslında güçlenmenin ilk adımı. Ve vücudumuz bu strese egzersiz bittikten sonra bir iyileşme süreci başlatarak yanıt veriyor. İyileşme sırasında vücut bu küçük yırtıkları onarıyor ve kas liflerini eskisinden daha kalın ve güçlü hale getiriyor. Kısacası egzersiz sırasında değil, egzersizden sonraki, stresten sonraki iyileşme sürecinde güçleniyoruz. Ama o iyileşme sürecine girebilmek için önce strese girmemiz gerekiyor. Benzer şekilde yeni bir şey öğrenirken, yeni bir beceri kazanmaya çalışırken hep kendimizi zorlayarak, irili ufaklı stresler yaratarak yapıyoruz bunu. Konfor içinde, rehavet içinde gelişmek mümkün değil. Ama şunu unutmamak gerekiyor tabii, her zaman bir kırılma noktası var. Herkes için farklı ama hepimiz için geçerli bu. Stresle birlikte güçlenirken, güçlenme çabasının zarara, aşınmaya, sakatlanmaya sebep olduğu bir kırılma noktası var. Bir bakıma travma dediğimiz şey bu. O kırılma noktasını aştığımızda, fiziksel, duygusal, zihinsel olarak fazla zorlandığımızda sakatlanabiliyoruz, hastalanabiliyoruz. Güçlenmek, dayanıklı hale gelmek, bir başka deyişle büyümek diye de tanımlayabileceğimiz bir durum bu. Hayatımızın son dakikasına kadar büyümeye devam ediyoruz. Çünkü hayatın kendisi hiç durmadan devam eden bir değişim. Her şey hiç durmadan değişiyor. Dayanıklı ve güçlü olabilmek için hayata uyum sağlamamız gerekiyor. O değişime, yeni koşullara uyum sağlama yeteneğimizle birlikte büyüyoruz. Kolay değil tabii bu. Hayat her gün bir mücadele. Bu mücadeleyi sürdürürken bizi bekleyen çeşitli tehlikeler var. Yalnızca dış dünyadan kontrolümüz dışında olan, yönetemeyeceğimiz, etkileyemeyeceğimiz unsurlardan bahsetmiyorum. İçimizde taşıdığımız tehlikeler, zorluklar bunlar. Hepimizin hayatında bizi bekleyen, her gün yeniden yüzleşmek zorunda kaldığımız, her gün yeniden savaşmak zorunda kaldığımız zihinsel ve duygusal zorluklar. Bu durumu en iyi ifade eden düşünürlerden biri James Hollis. Podcast'te daha önce de çeşitli alıntılar paylaştım ondan. Bir psikolog, Jung analisti, yazar James Hollis. Hayatı hepimiz için zor bir mücadele haline getiren varoluşsal, içsel, başlıca iki tehlikeden söz ediyor. Hemen her sabah uyandığımızda, güne başlamadan önce, hayatı yaşamaya başlamadan önce bizi karşılayan içimizde taşıdığımız iki zorlu tehlike. Korku ve rehavet. Korku, dünya çok büyük diyor bize. Dünya çok büyük. Hayat çok zor, risklerle, tehlikelerle dolu ve sen yetersizsin, küçüksün, yapamazsın, korkmalısın. Çok belirleyici bir duygu hayatımızda korku. Bir düşünün aldığınız kararları, yaptığınız seçimleri. Hayatın ne kadar büyük kısmını korkuların hükmünde yaşıyoruz. Korktuğumuz için itaat ediyoruz, korktuğumuz için yapmıyoruz, kaçınıyoruz, erteliyoruz, denemiyoruz. Başarısız olmaktan, yargılanmaktan, reddedilmekten, dışlanmaktan, sevilmemekten, beğenilmemekten, bazen dikkat çekmekten, fark edilmekten korktuğumuz için yaptığımız ya da yapmadığımız ne çok şey var. Bu yüzden insanın kendini anlaması için neden korkuyorum? En çok neden korkuyorum? Bana ne olacağından korkuyorum? Bu soruları sormak, yanıt aramak çok önemli. İçgörü kazanmanın temel yollarından biri korkularını anlamak. Korku meselesini daha ayrıntılı olarak ele aldığım çeşitli bölümler oldu podcast'te. Şimdi gelelim başta değindiğim o ikinci tehlikeye. Rehavet. Bu bölümde özellikle ondan bahsetmek istiyorum. Rehavetin korkudan farklı bir sesi var. Korku kadar yüksek çıkmayan, fısıldayan, aldatan, daha sinsi bir ses. Çoğu zaman boş ver diyor rehavet. Boş ver, zorlama. Zaten geç oldu. Zaten yetişmez. Kim fark edecek? Sana mı kalmış? Bırak. Yayıl koltuğa, televizyonu aç. Al eline telefonunu, internette gezin, bir pizza söyle. Dışarı çıkma, mağarada kal. Ne uğraşacaksın? Sinsi bir duygu rehavet. Kendini kurnazca gizleyen, farklı yüzlere bürünebilen sinsi bir duygu. Bir kere çok baştan çıkarıcı olabiliyor. Rehavetin, uyuşukluğun, tembelliğin hepimiz için bir cazibesi var. İnsanı tavlayan bir cazibesi var. Kolay olanı seç. Şimdi hemen zevk verecek, sana kolay gelecek olanı seç diyor çünkü. Beynimizin doğuştan sahip olduğu o ıstırapsız, rahat ve zevkli olanı kovalamaya güdümlenmiş hali, rehavet duygusu için en baştan bir avantaj. Şunu fark etmek önemli. Rehavet yalnızca yapmamak, başlamamak değil. Yalnızca bir eylemsizlik hali değil. Bir şeye başlamayarak, erteleyerek, yapmayarak da aslında başka bir şey yapmayı seçmiş oluyoruz çünkü. Vazgeçmeyi, kaçmayı. Bu yüzden bir kaçış yöntemi rehavet. Hayatın zorluklarından kaçmak. Büyümeyi, keşfetmeyi, hayatı daha derinden yaşamayı sağlayacak olan mücadeleden kaçmak. Bununla birlikte bir tür savunma mekanizması. Yapmayarak, denemeyerek, başlamayarak çeşitli risklerden koruyoruz kendimizi. Başarısız olmaktan koruyoruz. Eleştirilmekten, yargılanmaktan, reddedilmekten. Zor ve rahatsız edici, hatta ıstıraplı duygular uyandıran durumlar bunlar ve rehavet bizi bu duygulara karşı koruyan bir kalkan. Rehavetin kendini gizlediği bir başka maske, eğlenceli hatta aldatıcı biçimde faydalı görünen bir takım aktiviteler. Bizi oyalayan, dikkatimizi meşgul eden, gizliden gizliye uyuşturan tüketim alışkanlıkları. Esas meseleyle, daha derin sorunlarla, daha zor olanla yüzleşmemek için kaçıp sığındığımız birçok davranışın, birçok seçimin gerisinde rehavet hissi var. Kendimden bir örnek vereyim. Bir şey yazarken mesela bir yerde tıkanıp kaldığımda çok kolay rehavetin tuzağına düşebiliyorum. O tıkanıklığı, zorluğu aşabilmek için zihinsel olarak uğraş vermem ve yorulmayı göze almam gerekiyor. Bunu yapmak yerine bir bakıyorum elim telefonuma gitmiş hemen. Haber sitelerine girmişim. Şu haber ne oldu? Yeni bir şey var mı? Önemli bir şey var mı? O anda bilgi sahibi olmam bir şey değiştirecekmiş gibi. Dijital teknoloji sayesinde hiç durmadan devam eden, beslenen bir haber akışı var önümüzde. Hayatın her saatinde sonsuz eğlenceye, oyalayıcı tüketim yollarına erişme imkanımız var. İç benliğimizin daha derin, daha anlamlı ihtiyaçlarını bastıran bir dünyada yaşıyoruz, gürültülü bir dünyada. Ve bu yollarla oyalanırken hayata katılmış sanıyoruz kendimizi. Faydalı bir şey yaptığımızı sanıyoruz, sonra o gürültünün içinde kayboluyoruz. O zihinsel ve duygusal rehavetin içinde boğuluyoruz. Rehavetin girdiği, saklandığı şaşırtıcı kılıklardan bir başkası dogmatik düşünce biçimleri. Bir düşünceye körü körüne inanmayı seçmek ve bir daha hiç sorgulamamak. Yanılıyor olabilir miyim? Ya sandığım gibi değilse? Farklı bir açıdan düşünmek mümkün mü? Bunları sorabilmek için yorulmaya, sıkılmaya, o en başta bahsettiğim gibi iyi anlamda strese girmeye yanaşmak gerekiyor ve bunu yapmak istemiyoruz. Hayatın doğası gereği karmaşık ve belirsiz olduğunu reddetmenin duygusal bir konforu var çünkü. Gerçekliği aşırı ölçüde basitleştirdiğimizde, siyah beyaz diye basit ve kesin zıtlıklara indirgediğimizde çok fazla düşünmemiz gerekmiyor. Bulunduğumuz pozisyonu savunmak daha kolay hale geliyor. Bir kampa, bir mahalleye ait olmak, taraf olmak, bir durumu farklı boyutlarıyla, çelişkili gerçekliğiyle görmeye çalışmaktan çok daha kolay. Belirsizliklerle dolu bir dünyada, gerçekliğin hep nüanslarla dolu olduğu bir dünyada kesinlik arayışı, korkuları yatıştırmanın bir yolu. Kesin böyledir, asla, mutlaka, eminim diye konuştuğumuz şeyler, yanılmaktan en çok korktuğumuz şeylere işaret ediyor. İşte o korkuları yatıştırmanın bir aracı, rehavet. Yine James Hollis'in kendimizle, kendi gerçeğimizle yüzleştiğimiz anları tanımlayan bir ifadesi var. Kendimizle buluştuğumuz karanlık saatler diyor. Korkuların ve rehavetin hükmettiği o kaçak hayattan sıyrılıp, karanlık saatlerde kendimizle buluştuğumuz anlar. Çünkü içimizde, ta derinde gerçeği biliyoruz aslında. Neyi neden yaptığımızı, neden yapmadığımızı, gerçekte kim olduğumuzu, sığındığımız mazeretleri, kendimize söylediğimiz yalanları, her zaman sözcüklere dökmesek de, sezgisel olarak tanıyoruz. Alışkanlıklarımızda, kendi hakkımızda tekrarlayıp durduğumuz cümlelerde, kendini tekrarlayan ilişkilerde, çatışmalarda, sürüp giden aynı kavgalarda, hatta rüyalarımızda görüyoruz bu gerçeği. Hayatımızı değiştirme gücü, kendimizle buluştuğumuz o karanlık saatlerde, rehavete kapılmadan kendimizle yüzleşme cesaretinde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bölümleri kaçırmamak için Mutlu Beyni takibi alın. Her pazartesi görüşmek üzere.